Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi aile efradıyla beraber daha yakından tanıyarak onu yakınımız edinip onu her şeyle her şeyimize örnek almak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine. Hazreti Meymune annemizin 5. bölümünü görmüş, 6. bölümüne efendim gelmiştik. Hatırlayacağınız gibi İslam tarihinde Siyer'de İla hadisesi denen Peygamberimiz Aleyhisselam dünya malı istekleri sebebiyle kendilerinden bir ay boyunca ayrıldığı olayı paylaşıyorduk. Bu bir ay dolmak üzereydi, orada kalmıştık. Kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam hanımlarının yanına girmemeyi, uğramamayı, onları da yanına kabul etmemeye ilişkin yemin etmişti. Ve bu bir ay boyunca efendim yanınıza gelmeyeceğim demişti, sizi yanıma kabul etmeyeceğim diye. 29. gün bu eylem vahiy ile son buldu. Şimdi vahiy ile son bulan bu eylemin bize yansıyan o kadar çok boyutları var ki. Ancak tefsir boyutu var, efendim sosyal boyutu var, aile boyutu var, hukuki boyut var. Yok, yok, yok. Ben sadece bir siyerci, bir İslam tarihçisi olarak bir bölümünü, bir boyutunu daha doğrusu paylaşıyorum. Paylaşılamayan kalan kısımları uzmanlarına havale ediyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam gelen vahiy ile beraber ilk olarak Hazreti Aişe radıyallahu anha annemizin yanına vardı. Ondan başladı. Bizim konumuz bu olmadığı için bu kısmı geçiyoruz efendim. Ama Hazreti Aişe annemizi efendim anlatırken, paylaşırken ki inşallah yine onu tekrarlayacağız, genişçe bu konuyu vermeye çalıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını dünyayı ve dünya ziynetini ya da Allah'ı ve Resulünü ve de ahiret yurdunu tercih etmeleri konusunda serbest bırakmakla emrolunduğu zaman az önce söylediğim gibi ilk önce Hazreti Aişe annemizin yanına varmıştı. Ondan sonra da sırayla her annemizin yanına ayrı ayrı uğradı. Yine her birine birbirinden habersiz aynı teklifi yaptı. Annelerimizin hepsine ayrı ayrı ama aynı teklifte bulunduğuna ilişkin kaynaklarımızı geçen rivayeti sevgili annelerimizin rivayetiyle onların ağzından kısaca şöyle özetleyebiliriz efendim. Resulullah bizden ayrıldıktan 29 gün sonra yanımıza geldi. Bütün hanımlarına yapacağı teklifin aynı olduğunu söyleyerek o teklifi yaptı. O bize bu teklifi daha yapmadan yanımıza ilk geldiğinde sormadan edemedik. Ya Resulallah, sen bizim yanımıza bir ay süreyle uğramamaya yemin etmiştin. Sen ise aydan sadece 29 gün geçince geldin. Resulullah Aleyhisselam bu soru karşısında memnun kalarak, sen bu günleri saydın mı yoksa diye sordular. Sevgili annemiz, hepsi ayrı ayrı. Evet, sadece ben değil, hepimiz her günü tek tek sayıp durduk. Bugün 29 gün etti. Aleyhisselam güzel cevap veriyor. Bazı aylar 29 gün çeker. Bu ayda 29 gündür. Ben sana bir şey soracağım ki, acele etmeden, onu iyi düşünerek ve yakınlarına danışarak cevap ver. Nedir o ya Resulallah? Resulullah Aleyhisselam önce yeni nazil olan ayeti kerimeleri okudu. Allah Teala Hazretleri indirdiği ayetlerde bakınız ne buyuruyor değerli kardeşlerim. Önce ayetleri söyleyeyim ben size. Ahzab suresinin 28'den 34'e kadar efendim. 28'den 34'e kadar. Çok vakit almamak için ben meal ile getirmek istiyorum ve bunların genişçe tefsirini tefsir hocalarımızın insafına, anlatımına bırakıyorum. Allah buyurdu. Ey Nebi! Hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun ziynetini, süsünü istiyorsanız, geliniz size boşanma bedellerinizi vereyim de hepinizi güzellikle boşayıp salıvereyim. Yok, eğer Allah'ı, Allah'ın Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, hiç şüphe yok ki Allah sizlerden güzel hareket edenler için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Nebi hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun azabı ikiye katlanır. İki kat olur. Bu ise Allah için çok kolaydır. Sizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel yaparsa onun mükafatını da ikiye katlarız, iki kat ecir veririz. Ayrıca ona cennette bol rızık hazırlamışızdır. Ey Nebi hanımları! Siz başka kadınlar gibi, kadınlardan herhangi biri gibi sıradan bir kadın değilsiniz. Eğer siz takva sahibi iseniz, Allah'tan sakınıyorsanız, yabancı erkeklere karşı çekici, cilveli bir eda ile konuşmayın. Ki sonra kalbinde hastalık bulunan kimse kötü ümide kapılır. Siz, sizden beklendiği şekilde güzel söz söyleyin, ciddi, düzgün ve ölçülü konuşun. Evinizde ağır başlıkla oturun. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın, teberrüç halinde olmayın. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı yerli yerince verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden her türlü kirliliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hükmünü düşünün. Allah'ın ayetlerini ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. Şüphesiz ki Allah her şeyin iç yüzünü, bütün incelikleri, her şeyi bilendir ve gizli açık her şeyden haberdar olandır. Evet efendim. Aslında her bir ayetin ayet ayet değil sadece kelime kelime üzerinde durulması gereken çok ama çok önemli konu. Ben o yüzden tekrar söylüyorum. Buradaki geniş, o çok çok geniş tefsiri kıymetli tefsir hocalarımıza bırakarak ben devam ediyorum. Ayet-i kerimeleri tilavet eden Resulullah Aleyhisselam hiçbir zorlama ve mecbur tutmaya gitmeden tekraren şöyle buyurdular. Hemen cevap vermeden konuyu yakınlarına istişare et. Resulullah Aleyhisselam'ın bu anlamlı teklifi karşısında bütün annelerimiz bir an bile duraksamadan, tereddüt yaşamadan büyük bir coşkuyla aynı cevabı verdiler. Ben bunun için mi yakınlarıma danışacağım yani? Sen de bilirsin ki ben Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu isteyip tercih ediyorum. Resulullah Aleyhisselam, sevgili annelerimizin bu net duruşları ile verdikleri cevaptan çok hoşnut olup tebessüm ettiler. Bütün annelerimiz aynı cevabı vermişlerdi çünkü. Allah Resulü'nün hanımı olmak elbette ki çok büyük bir şeref ve mutluluktu. Ancak bu şeref ve mutluluğun yanında Resulullah'a eş olmanın getirdiği bir takım nezaketler ve sorumluluklar da söz konusuydu. Bu şeref ve sorumluluğu muhafaza etmenin onları bulunmaz bir saadete götüreceğinden şüphe yok. Fakat bu nimete sahip çıkmayan, bu sorumlulukları yerine getiremeyen de elbette cezasını görürdü. Ayet-i kerimenin nazil olduğu sırada Resulullah Aleyhisselam aşağı yukarı bütün Arabistan'a hakim durumdaydı. Her alanda çok büyük değişiklikler meydana gelmişti. Artık fakirlik yerine refah ve zenginlik ortalığı kaplamaktaydı. Bu şartlar altında Resulullah'ın hanımları da umumi refahtan pay arzulamayı, almayı arzulayarak ondan bazı dünyalıklar ve daha iyi bir geçim istemişlerdi. İşte bu sırada gelen vahiy Resulullah Aleyhisselam'a yine eskisi gibi sadelikten ayrılmamasını bizzat Allah emrediyor. Şimdi efendim, yine üzerinde durulması gereken çok, çok güzel, süper bir yerdeyiz. Resulullah Aleyhisselam, hanımlarına da bu umumi refahı sağlamış olsaydı, en küçük bir istekle karşılaşmazdı. Ne var ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, yaşantısını ve yaşantısının sadeliğini asla değiştirmeyecekti. Cemiyetin yaşantısında ne kadar değişiklik olursa olsun, dünyanın geçici şeyleri Resulullah'ın evinde yer almayacak, nübüvvet harimi dünya zinetlerinden uzak kalacak, aileler ve iktidar sahiplerine en güzel bir örnek olacaktı. Peygamberimiz Aleyhisselam sade bir hayat yaşadığı gibi hanımlarından da sade bir hayat sürmelerini ve buna rıza göstermelerini arzu etmiş. Bunun için de isteklerine müsbet cevap vermemişti. Onlara dünya hayatının önemli olmadığını anlatmak, bir ders vermek ve sonuçta rızalarını yoklamak üzere kendisine helal olanı haram kılmak suretiyle bir nevi bir yemin etmiş ve haremlerden ayrılıp meşrebelerinin selamlık odasında bir ay uzlete çekilmişti. Şimdi efendim, rıza göstermek kavramını iyi anlamamız gerekmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselam burada katlanmalarını ya da dayanmalarını değil, lütfen dikkat edin. Katlanmalarını ya da dayanmalarını değil, rıza göstermelerini istiyordu. Katlanmanın, tahammülün, dayanmanın, idare etmenin bir ecri, karşılığı, sevabı yoktu çünkü. Ecir ve incelik rıza gösterip gönülden razı olmaktır. Biz buna rıza mertebesi de diyebiliriz. Sevgili hanımlarının bu hayata rıza göstermelerini istediği için onların dünyalık istekleri karşısında çok açık ve net bir tavır sergilemişti. Onlara dünya hayatının gelip geçici olduğunu anlatmak ve sonuçta onları rıza makamına yükseltmek istemişti. Şimdi yeni bir şey daha söylememiz gerekiyor. Ben rıza halindeyim demek başka, gerçekten rıza halinde olmak başkadır. Yani rızaya razı olmaktır asıl erdem. Rıza ile ilgili ayet ve hadis ezberlemek, rıza ile ilgili derin bilgi sahibi olmak, güzel bir davranış olmakla beraber rıza halinde olmamız mesajı veriliyor burada bize. Rıza halinde olup olmadığımız işte böylesi imtihanlarda belli olur çünkü. Resulullah Aleyhisselam yine o meşhur duasını bir de bu olaydan sonra tekrar ediyorlar. Allah'ım merzuk âle Muhammed'in kuten. Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Evet. Sevgili annelerimizin hepsi amin diye cevap vermişlerdi bu anlamlı duaya. Yani kimseye muhtaç olmadan yetecek kadar bir rızık. Bütün bunları görüp yaşayan Hazreti Meymune annemiz radıyallahu anh'a bir defa daha kendini gözden geçirdi. Yaşananlar karşısında nasıl böyle bir hata yaptık diye başkalarını değil kendini suçladı. Diğer taraftan da gözyaşlarıyla tövbe istiğfar ederek ortak bir meziyet sergilediler. Hayat kaldığı yerden devam ediyordu çünkü. Daha doğrusu hiçbir yerde kalmadan, bir olumsuzluğa takılmadan devam ediyordu hayat. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mütevazı bir hayat sürdürüyor. Sevgili hanımlarının da kendisi gibi mütevazı yaşamalarını istiyordu, arzuluyordu. Hayatı müşterek yaşıyorlardı çünkü. Kaldı ki onlar zaten öyleydiler. Ancak çokça açıklamaya çalıştığımız gibi bütün her tarafta dünyalıklar artıp çoğalınca onlar da bundan istemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam hanımların bu taleplerine olumsuz cevap vermişti. Neticede yine anlatmaya çalıştığımız gibi İle hadisesi yaşanmıştı. Şimdi efendim, dikkat ettiyseniz bu olay üzerine nazil olan ayeti kerimeler sevgili annelerimize okunup tebliğ edilerek ya bu şekilde bir hayatı kabul edecekler ya da kendilerine bolca dünyalık verilip boşanacaklar. Sevgili annelerimiz de zaten böyle bir istekten dolayı son derece pişmanlık duymuşlar. Bir ay boyunca gözyaşı dökerek tevbe istiğfar etmişlerdi. Resulullah Aleyhisselam sevgili hanımlarının dünyalık isteklerini olumlu cevap vermemesi onun fakir oluşundan kaynaklanmamıştır. Eceliyorum bunu, vurguluyorum bunu ve tekrarlıyorum. Resulullah Aleyhisselam sevgili hanımlarının dünyalık isteklerine olumlu cevap vermemesi onun fakir oluşundan kaynaklanmamıştır. Sürekli vurguladığımız gibi kendisi mütevazi bir hayatı tercih ettiği gibi sevgili hanımlarının da böyle yaşamalarını istemişti. Biz burada gözden kaçan çok önemli bir gerçeğe parmak basmak istiyoruz tekrar tekrar. Bu konu anlatılırken genellikle yokluk ve fakirlik üzerine bina edilir maalesef. Biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz ve seslendiriyoruz, görüyorsunuz. Niye diyeceksiniz? Sevgili annelerimiz var olan bir şeyi istemişlerdi çünkü. Altını çiziyorum, çizin siz de. Sevgili annelerimiz var olan bir şeyi istemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam varlıklı olmasaydı neyi ve niçin istemiş olsunlar ki? Ya da onun hanımları onda olmayan bir şey isterler miydi? Kaldı ki böyle bir isteğin yaşandığı dönem bütün herkes gibi Resulullah Aleyhisselam için de en varlıklı bir dönemdi. Sevgili annelerimiz Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık istedikleri zaman Resulullah Aleyhisselam onlara şöyle demedi yani. Ne yapayım? Elimde verebilecek bir şeyim olmadığı için size pek dünyalık veremiyorum. Ne yapayım? İmkanlarım bu kadar gibi. Böyle bir cevap vermemişti Aleyhisselam. Dolayısıyla yaşanan bu hadise yokluktan değil tercih edilen zühd hayatından kaynaklanıyordu. Ancak yine gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir şey daha var. Sevgili annelerimiz dünyalık isteklerinde ısrarlı olmamışlar. Kendilerine takınılan tavır karşısında da ileri geri konuşmamışlardı hiç. Çok pişman olmuşlar ve tevbe istiğfar ile gözyaşı dökmüşlerdi. Bu güzel davranışı da unutmama gerekir. Evet. İl hadisesi Hazreti Meymun annemiz için çok özel bir okul olmuş bir nevi. O da bu olayı çok ciddi şekilde okumuştu. Durması gereken yeri de daha net bir şekilde görmüş oluyordu. Şimdi ısrarla açmak gerekiyor. İki tarafı da iyi anlamak lazım. Peygamberimiz Aleyhisselam ne biçim kadınsınız ya, insan böyle şeyleri ister mi diye gönüllerini kırıyor. Yani meşrebeye çekilirken de yani böyle kapıyı bacayı vurarak, bağırıp çırarak, öfleyip puflayarak gitmiyor. Bu erkeğin davranışıdır. Yani bir şekilde aile içerisinde bir problem yaşadığımızda erkek olarak söylüyorum önce, efendim öyle aceleci ve kırıcı olmayacağız. Sabredeceğiz. Sabırla ve güzel bir yaklaşımla olaya yaklaşacağız. Ancak şöyle bir soru sormayın bana çünkü soru cevap yapmıyoruz. Peki hocam iyice bizi tahrik ederlerse, üstümüze gelirse ne olacak? O kadar bilemem ben. Sadece yaşanan hadiseyi paylaşıyor, onu açmaya çalışıyorum. Yani bu olay, benzeri bir olayda kadınların bu tür istekleri karşısında ortalığı dağıtmak, yüzünde gözünde dursun demek, kapıyı vurmak, sert şeyi kullanmak Müslümana yakışmaz. Erkek olarak. Peki hanım olarak? İşte burada annelerimiz bir destan yazmışlar. İstemiş oldukları şeyler gayet basit, makul şeyler. Benim istediğim şeye bak, bunun afrasına tafrasına bak demiyor hiçbirisi. Normal bir şey istiyorlar. Yani ikinci, üçüncü olsun diye belki bilmiyoruz. Aleyhisselam olumlu cevap vermediği gibi meşrebeye çekilince elini beline koyup da ya bu ne iş falan dememişler. Yine aynı şekilde işte bu hadise bitince Resulullah geri geldiğinde yine elini beline koyup ne haber, nasıl döndün geriye, hadi gelme bakalım, niye geldin gibi çok affedersiniz ukalaca bir duruş sergilememişler. Nübüvvet mektebinin başarılı talebeleri başarıdan başarıya koşuyorlar. Resulullah Aleyhisselam ve ashabını örnek alırsak, inanınız ki hayatımızda birçok şey tek tek çözülecektir efendim. Mutlaka çözülecektir. Evet efendim, hani derler ya, imtihan geldi mi üst üste gelirdi. İmtihan geldi mi üst üste gelirdi. Yeni bir imtihandan karşı karşıyayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir eşine bir sır veriyor. Efendim, bu sırdan dolayı bir problem yaşanıyor. Yani Resulullah aleyhisselamın bir eşine verdiği sırrı koruyamaması ve buna bağlı olarak gelişen olaylardan hareketle aile ilişkilerinde güvenin önemi üzerinde durulmakta olan meşhur hadiseye tahrim hadisesi denir. Tahrim. Az önce gördüğümüz hadise ila hadisesi idi. Şimdi göreceğimiz hadise tahrim hadisesi. Olayları görünce daha iyi inşallah anlayacağız. Burada müminlere hitap edilerek, evet, müminlere hitap edilerek efendim aile sorumluluğunun önemine dikkat çekilmekte. İnkarcılar ve iman etmiş gibi görünen münafıklara sert bir uyarı yapılmaktadır. Ayrıca tevbenin kararlı bir iradeye dayalı olması gerektiği bildirilmektedir. Bu arada aile sorumluluğu kavramının yanlış anlaşılmaması için sorumluluk çağındaki herkesin yaptıklarından şahsen sorumlu olacağı bazı örnekler ışığında açıklanmaktadır. Olayın ne olduğunu kısaca görelim önce değerli kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Hafsa annemize bir sırrı söyleyip onu gizli tutmasını da sıkı sıkıya tembih etmişti. Şimdi biz bunu Hafsa annemizde gördük, yine göreceğiz. Ancak o söz verdiği halde bu sırrı Ayşe annemize söylemişti. Biz yine olayı Ayşe annemizde gördük, tekrar göreceğiz. Bunun üzerine nazil olan ayette Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa annelerimiz uyarıldılar. Tahrim hadisesinin ikinci rivayeti ise bal şerbeti üzerine kuruludur. Evet. Peki o ne? Hepimizin bildiği gibi Resulullah Aleyhisselam tatlıyı, balı ve bal şerbetini severdi. İkindi namazını kılıp dönünce hanımlarından birinin yanına varırdı. Kendisine bal şerbeti ikram edildiği için orada normal zamandan biraz daha fazla kalırdı bazen. Kaldı yani daha doğrusu. Bunu kıskanan diğer hanımları bal şerbeti hikayesini ile devreye giriyorlar. Şimdi burada Hazreti Ayşe annemiz ile Hazreti Safiye annemizin konuşmalarını göreceğiz. Ve şimdi tekrar söyleyeyim. Bakın az önce Hafsa annemiz dedik, Ayşe annemiz dedik, bir daha Ayşe annemiz dedik. Şimdi Safiye annemiz diyoruz. Şimdi biz Meymune anneyi görüyoruz. Bakın Hafsa annemiz de, Ayşe annemiz de, Safiye annemiz de aynı sahne aynen anlatıldı. Tekrar anlatılacak. Şimdi Meymune annemizi görüyoruz. Aynı sahneyi tekrar sizlerle paylaşıyorum. Efendim Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a haber salıp Hazreti Safiye annemizi yanına çağırıyor. Ve ona ne diyor bak. Sana öğreteceğim sözleri Resulullah senin yanına gelince ona söyleyeceksin diyor Ayşe annemiz. Söylerim elbet. Nedir bu sözler peki diye soruyor Safiye annemiz. Resulullah senin yanına geldiğinde çok kötü bir koku almış gibi yaparak ya Resulallah megafir mi yedin sen diye sorarsın. Megafir. Önce megafirin ne olduğunu söyleyeyim. Bir çeşit koku bu. Yani farklı farklı da manaları veriyor. Bir çiçeğin kokusu. Urfut diye bir ağaçtan yapılıyor. Dikenli ağaç cinsinden. Böyle bir koku salıyor megafir diye. Bu kadar geçiyor kaynaklarda. Doğrusu ben de megafiri yemedim, içmedim, bilmiyorum. Evet. Ya Resulallah megafir mi yedin sen diye sorarsın diyor Ayşe annemiz Safiye annemize. O da cevap veriyor. Ama siz de biliyorsunuz ki Resulullah başkalarını rahatsız eden kokuları, kokulu şeyleri yemekten asla hoşlanmaz. Biliyoruz elbet. Niye böyle söyledi öyleyse? Resulullah güzel bir şaka yapmak istiyoruz da onu üzmeyeceğiz ama değil mi? Niye üzelim ki ey Safiye? Başkasını rahatsız eden kokulu şeyleri yemekten hoşlanmayan Resulullah hayır yemedim diyecektir. Sen öyle söyleyince. Doğrudur öyle söyler diyor. Sen de ona diyeceksin ki ya bu koku da neyin nesidir? Öyle sorarsın. Biraz ileri gitmiş olmaz mıyım? Yani ister istemez korkuyla soruyor yani. Biraz ileri gitmiş olmaz mıyım? Niye? Çünkü ya bu koku da neyin nesidir diye sorunca. Şaka yapacağız dedik ya Safiye. Allah Allah. Peki peki sonra ne diyeceğim? Sonra da Hafsa bana bal şerbeti içirmişti diyecektir. Ey Aleyhisselam yalan söylemez. Tabii ki Hafsa'nın yanında bal şerbeti içmişse ne var ki bunda diye soruyor Safiye annemiz. Uzattın ama Safiye şaka yapacağız dedik ya diyor Ayşe annemiz. Bal şerbeti içtiğini söyleyince sen de ona demek ki o balın arısı Urfut ağacı çiçeğinden bal toplamış dersin. İşte kokulu ağaç. Yalan olmaz mı bu? Ey Ayşe, çekiniyor Safiye annemiz. Şaka dedim ya ey Safiye. Be şaka ya tamam yani şaka. Çıkışınca bir şey diyemiyor tabii. Sadece sen değil merak etme. Hangimizin yanına gelirse hepimiz aynı şeyi söyleyeceğiz. Safiye anne yine endişeyle bu şakanın sonunda bal şerbetinden vazgeçirmeyelim onu sakın. Ya bunu da görüyor hanım. Resulullah bal şerbetini çok sever ey Safiye niye vazgeçsin ki? Peki öyleyse siz nasıl isterseniz ben öyle yapayım. Hazreti Safiye annemiz Hazreti Ayşe annemizin dediklerini yapmak istemese de birlikteliği sürdürme adına onun isteklerini aynen yerine getirmeye koyuldu. Ya Resulallah megafir mi yedin sen? Aleyhisselam hayır yemedim buyuruyor. Ya bu koku da neyin nesidir böyle? Aleyhisselam ne kokusu diye soruyor. Megafir kokusu. Hafsa bana bir bal şerbeti ikram etmişti de. Demek ki o balın arısı Urfut ağacı çiçeğinden bal toplamış. Ben artık bundan sonra bal şerbeti içmeyeceğim. Evet. Ben artık bundan sonra bal şerbeti içmeyeceğim sözünü Resulullah'tan duyan Hazreti Safiye annemiz çok üzüldü. Resulullah Aleyhisselam yanından ayrıldıktan sonra Hazreti Ayşe annemiz yanına varıp üzüntüsünü dile getirdi. Allah'ın Resulü ben artık bundan sonra bal şerbeti içmeyeceğim dedi ey Ayşe. Subhanallah. Subhanallah. Biz onu bal şerbetinden mahrum mu ettik yoksa? Ey Safiye. Öyle görünüyor ey Ayşe. Şimdi şunu bana sorabilirsiniz. Belki itiraz edebilirsiniz. Biz Meymun anneyi görüyoruz madem. Niye Meymun anne ile konuşmuyorlar? Kaynaklarımızda bu konuşmalar Safiye annemizle Ayşe annemiz arasında geçiyor. Ancak aynı kaynaklar diğer annelerimizle öyle söylediler diye geçiyor. O yüzden Safiye annemiz ile Ayşe annemiz arasında geçen konuşmayı ben burada olayı canlandırayım diye kalkıp da Meymune annemize işleyemem. Ama size şu ifadeyi kullanırım. Hazreti Meymune annemiz de aynı şeyleri söylemek durumunda kalmıştı. O da diğerleri gibi güzel bir şaka olsun diye girmişti bu işe. Bu kadar geçer. Evet, bu olay bütün annelerimizi çok üzmüştü. Ama bunu planlayan Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa annelerimiz çok daha fazla üzüldüler. Üzülmekle yetinmediler, ciddi bir korkuya da kapıldılar. Gerçekten de korktukları başlarına geldi. Çok geçmeden nazil olan vahiy ile sevgili annelerimiz uyarıldı efendim. Ayetlere ben size söyleyeyim. Tahrim suresinin 1 ile 5 arası ayetler. 5 ayet yani geliyor. Yine zamanı iyi kullanma adına efendim meal vermek durumundayım. Ey Nebi! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin veliniz, dostunuz, yardımcınız ancak Allah'tır. O her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nebi eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu Resulüne açıklayınca Nebi de eşine bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Resulullah bunu ona haber verince eşi bunu sana kim bildirdi diye sordu. Nebi de her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi dedi. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz yerinde olur. Çünkü kalpleriniz sapmış, kaymıştı. Ve eğer Resulullah'a karşı birbirinize arka verirseniz, bilesiniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve müminlerin iyileridir. Bunların ardından melekler de ona yardımcıdır. O eğer sizi boşarsa Rabbi de ona sizden daha iyi kendini Allah'a veren, inanan, sebatla itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. Evet, ayet-i kerime Tahrim suresinin ilk 5 ayeti. Şimdi yine İle hadisesinde sizlerle paylaştığım gibi aynı şeyi söylemek durumundayım. Şimdi tefsirci olmadığım için ayetleri açmak gibi bir şeye girmek istemiyorum. Haddimi aşmak istemiyorum. Ama ayetler gayet açık ve net aslında. O yüzden yine ben olayların açılım noktasında, ayetlerin tefsiri noktasında kelimedeki vurgular, uyarılar her açıdan tefsir hocalarımıza bırakıyorum. Resulullah Aleyhisselam nazil olan vahyi tebliğ edince annelerimize, sevgili annelerimiz de kendilerine yakışanı yapmakta gecikmediler. Biz hata yaptık ya Resulallah. Allah şahidimiz olsun ki böyle olsun istememiştik. Bizim için Allah'tan istiğfar dile ve sen de bizi affet ey Allah'ın Resulü. İşte olay bu değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim. İnsanız. Hangi makamda, mevkide, maddi manevi olursak olalım, insan olmamızın gereği olarak yanlışlar yaparız. Kusurlar yaparız. Yani Allah-u Teala bunları bizim önümüze niye koyuyor? Ayetleri niye gönderiyor yani? Bunları görmemizi istiyor. Bu kalite insanlar bunlar. Ve bunlar bunu yaşamışlar. Ve onlara bir uyarı geldiğinde yani işte böyle sağa sola bükmemişler. Hata yaptıklarını kabul etmişler. Allah'tan affı dilemişler. Resulullah'tan özür dilemişler. Bu yetmiyormuş gibi Allah'tan istiğfar dilemesini de ondan rica etmişler. Ne yapıyor Resulullah Aleyhisselam? Nasıl? Aklınız başınıza geldi mi? Hı diye hınlanmamış. Yani aile arasında bir problem olur. Diyelim birisi gelir bizi bir araya getirir. Efendim nasıl ama aldım ağzını payını gibi böyle hemen iki tarafta birbirimizi kırıcı sözler söyleyiveririz. İşte bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam onlar bu şekilde efendim Allah'a sığınınca, kendisinden özür dileyince tebessüm ederek onların özürlerini kabul etti ve Allah'tan da onlar için istiğfar diledi. Onun bu davranış karşısında sevincinden gözyaşı döken Hazreti Meymune annemiz radıyallahu anha kendini has tabur ve tarzıyla ekstradan özür diledi. Seni bir daha üzmeyeceğiz ey Allah'ın Resulü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar tebessümle bakınca dünyalar onun olduğu adeta. Tahrim imtihanından da başarıyla geçmişlerdi sevgili annelerimiz. Evet, görüyorsunuz insan her türlü hadiseyi yaşıyor efendim. İslam güneşi Mekke'de doğmuş, Medine'ye kadar gelmiş, şimdi de oradan her tarafı aydınlatıyordu. Aydınlık kaynağına yönelenler aydınlandıkları gibi sırtını dönenler de karanlıklar içerisinde bocuklayıp duruyorlardı. Medine'ye her bir taraftan heyetleri geliyor. Medine'den de birçok yere uzman sahabiler gönderiliyordu. İslam Arabistan Yarımadası'na çok ciddi ve seri bir şekilde yayılıyordu. Bunun sonucu olarak sürekli yeni heyetleri geliyor, yeni heyetleri de gidiyordu. Bu büyük yayılımı önce önlemek, sonra durdurmak, sonra da tümüyle ortadan kaldırmak için büyük devletler de harekete geçtiler nihayet. Düşmanın bu büyük hareket haberini durdurmak ve İslam'ı bütün her tarafa yaymak için yeni bir hareket planlayan Peygamberimiz Aleyhisselam hemen hazırlıklara başladı. Bakın yani bir ifadede ne kadar olaylar geçiyor. Yani Aleyhisselam bir taraftan üzerlerine geleceğini öğrendiği, duyduğu büyük orduyu durduracak. Ondan yetinmeyecek, hedef o değil sadece. İslam'ı bütün etrafa yayacak. Yeni yeni hareketler planlanacak. Yeni yeni faaliyetler yapacak. Hemen harekete geçti. Yani nedir meşhur Tebük Seferi? Evet, Tebük Seferi adı verilen bu büyük savaşın ordusuna aynı zamanda zorluk ordusu anlamına gelen Ceyşül Usre adı da verildi. Gerçekten de çok zorlu bir seferdi bu. Evet. Öyle ki ihmalleri yüzünden bu sefere katılamayan üç sahabi hakkında çok ciddi yatırımlar uygulandı. Bizim konumuz bu olmadığı için sadece değinip geçiyoruz burayı. Atlayamadık yani. Ancak buradan bir şeye gireceğim ben. Tabii zamanım yettiği kadarla inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselam zorluk ordusu ile Tebük seferindeyken sevgili kızı Hazreti Ümmü Gülsüm hastalanmıştı. Hem babası ve peygamberi hem de kocası Hazreti Osman seferdeydiler. Gün geçtikçe eriyip biten Hazreti Ümmü Gülsüm için başta Hazreti Fatıma radıyallahu anha olmak üzere hepsi çok üzülüyorlardı. Çünkü çok ağırlaştı bu anında, yanında babası da yoktu, kocası da. İşte bunun için herkes çok üzülüyordu. Efendim, İslam ordusu Medine-i Münevvere'ye girerken Hazreti Ümmü Gülsüm radıyallahu anha peygamber babası ve sevgili kocasının sağ salim döndüklerini duyarak biraz kendine gelir gibi oldu. Peygamber babası ve sevgili kocasını son bir defa daha bitkince görüp çok geçmeden vefat etti. Evet. Hazreti Ümmü Gülsüm'ün bu ölümü biraz da ablası Hazreti Rukiye'nin ölümüne benziyordu. Bakın takdir, Hazreti Rukiye ablası Hazreti Osman'la evliydi. Vefat edince Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ümmü Gülsüm'ü de Hazreti Osman'a verdi. Şimdi ölümü de ona benziyor. Şu fark var ki Hazreti Rukiye'nin son anlarında kocası başucundaydı. Ama babası Bedir Savaşı'ndan yeni dönüyordu. Peygamber baba Bedir Zaferi döndüğünde sevgili kızı Hazreti Rukiye'nin ölümüyle karşılaşmıştı. Şimdi de Tebük seferinden dönmüş ve sevgili kızı Hazreti Ümmü Gülsüm'ün son anlarına ancak yetişebilmişti. Üstelik bu kızın hastalığı anında kocası da seferdeydi. Peygamberimiz Aleyhisselam o kadar çok üzüldüler ki mübarek gözyaşları mübarek sakallarını ıslatmıştı. Sevgili kızının yanına girdiğinde Ümmü Gülsüm daha yeni soğuyordu. Ölmüştü yani. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın onca ahlak ve edebine rağmen kendini tutamamış, peygamber kayınpederinin yanında gözyaşlarına boğmuş, herkesi ağlatmıştı. Sevgili peygamberimiz de sevgili damadının koluna girip dışarı çıkarınca içeri kadınlar girmişlerdi. Hazreti Ümmü Gülsüm kabrine indirilirken Hazreti Osman fenalık geçirecek kadar kötü olmuştu. Daha bir sene önce sevgili Zeynep'ini kaybeden Ebu Las, Hazreti Osman'la beraber adeta sevgili eşini yeniden kaybetmiş gibi ağlamıştı. İki bacanak birbirlerine sarılıp ağlamışlardı. Onların bu hallerine dayanamayan Hazreti Ali de gelip onlara katılmış, hep beraber ağlamışlardı. Aradan bir hayli zaman geçtiği halde kendini toparlayamayan Hazreti Osman için Resulullah Aleyhisselam bakınız ne buyuruyor. 10 tane kızım olsaydı biri öldükçe her birini birer birer Osman'a verirdim. Bu övgüye fazlasıyla layık olan Hazreti Osman radıyallahu anh sevgili zevcesi için gözyaşı döküyordu. Bütün bunları yaşıyor. Bir yandan sevgili eşini kaybetmenin acısı, bir yandan da Resulullah ile hısımlık bağının kopması nedeniyle acıları kat kat katlanıyordu. Bütün bunları görüp yaşayan ve acılı ailenin acılarını paylaşan sevgili annelerimizden de biri olan Hazreti Meymune annemiz, efendim bir yandan taziyede bulunup acılarını paylaşmaya çalışırken bir yandan da acılı eve yemek taşıma gayretindeydi yine sevgili annemiz Meymune annemiz. Evet efendim, hüzünle bitirmek istemezdim ama bugün de programın sonuna böyle bir hüzünle geldi. Efendim inşallah önümüzdeki hafta bu konuya devam etmek üzere. Şimdilik sohbetimizi burada noktalıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.